Mesele Ekonomi'de yine birlikteyiz.
Merhaba, hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi Erda Sağlam'la birlikte gündemin şif ve programında karşınızdayız. Erda Bey merhaba.
Merhaba Zemin, kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Nasılsınız?
İyiyim, idare ediyorum.
Güzel, biz de aynı şekilde idare ediyoruz. Şimdi Erda Bey, tabii ki ekonomiyi konuşacağız. Siyasetin gündemini konuşacağız. Ama öncesinde seyircilerimizden hem bizi takip etmeyeni, hem videoyu beğenmeyeni, hem de katıl butonuna basmanı rica ederim. Özgür medya, bağımsız medya için bunlar olmazsa olmaz. Siz deneyimli bir gazeteci olarak medyanın dönüşümünü de yakından takip ediyorsunuz, zaten yaşıyorsunuz. Artık devi böyle bir devi. Herkesten destek bekliyoruz. Şimdi Erda Bey, istiyorsanız önce biraz daha ekonomi tam olarak bilmiyorum ama bugün sabah uyandığımız operasyona başlayalım. Türkiye'de eskiden frekansı biraz daha uzundu. Şimdi sabahları operasyonla uyanıyoruz. İşte bugün ben baktım, mesela Ankara'da IŞİD operasyonu var, IŞİD operasyonu var. Ama bunları gölgede bırakan tabii ki oyuncu ve sanatçıya yönelik uyuşturucu operasyonu. Birkaç senede bir şahit olduğumuz bir operasyon diyelim. İşte siz bu operasyonu nasıl okuyorsunuz? Bunu son dönem siyasi ve ekonomik operasyonun neresine koyarım? Nasıl yorumlarsınız?
Belki bir uyuşturucuyla ilgili birilerinin söylediklerinden ötürü hem jandarma hem polis yapmış. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıymış sanıyorum yine. Böyle bir operasyon yapılabilir ama bunlar eskiden de yapılırdı. Evet. İşte torbacıların listesi bilmem ne diye. Ama bu kadar duyulmazdı. Bence duyurulma şeyi, faktörü öne çıkıyor. Yani büyük ihtimalle savcılığa bile gitmeyecekler. İşte büyük bir kısmı belki serbest bırakılacak ama polis nezaretinde sabahın köründe alınıp bir de basına servis yapılması aynı anda ister istemez bazı soru işaretlerini doğuruyor. Yani bir göstermelik bir şey mi yapılıyor? Yani bir de İlhan Polatlar falan derken içine Demet Evgar gibi saygın sanatçıların falan sokulması da acaba aynı torbaya sokulup bir itibarsızlaştırma kastı mı var gibi şüphelere neden oluyor tabii. O yüzden de varsa bir şey elbette şey yapılır ama biçimi biraz sakil duruyor. Yani o zaman da ne oluyor? İşte gündemi değiştirmek için mi acaba? Magazin figürlerini gözaltısını öne çıkarıp öyle bir şey mi yapma amacı var gibi soru işaretlerine neden oluyor. İster istemez oluyor. Yani yaşadığımız iklimde çünkü bu tür soru işaretleri mübah hale geldi. Yani herkes soruyor bu soruları.
Şimdi Erda Bey, tabii dediğiniz gibi yani sonuçta uyuşturucu operasyonu yapılabilir. Daha önce de yapıldı ama burada bir diğer aranlarda olduğu gibi eşitsizlik, adaletsizlik insanı rahatsız ediyor. Mesela yolsuzluk operasyonlarında da öyle. Mesela belediye yapan yolsuzluk operasyonlarında da veya şirketlere yönelik operasyonlarda da hep bir sanki siyasi bir sınıflandırma var hissiyatı oluşturuyor insanda. Mesela listeye bakıyoruz. Hem yaşam tarzı itibari hem de söylem itibari bazılarının hatta birkaç ismin siyasi bir duruşu da var. Sosyal konularda yani ya günlük politika değil ama kültürel olarak bir duruşları da var ve açıklıyorlar fikirlerini de cesurca. İktidara yakın, iktidar kampına yakın duran, onun habitatında, onun çevresinde duran sanatçıların mesela hiç başlarına hiçbir şey gelmiyor. Ama burada geliyor. Böyle bir adaletsizlik olduğunda söylemek lazım. Biz esasında konuşacağımız çok konu var komedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taze açıklamaları var. İstiyorsanız onunla başlayalım. Cumhurbaşkanı dedi ki, biz bu işi biliriz. Enflasyonu mücadele için bu cümleyi. Türkiye ekonomisi hiç endişe etmeyin güçlü temeller üzerinde yükseliyor dedi. Ve enflasyon üzerine bir açıklama yaptı. Enflasyonda işte Euro'ya enflasyonun yüksek gelmesi sebebiyle eleştiriler atmıştı. Bir de Halkbank mevzusu var. Halkbank'a ilk önemli açıklama yaptı. İstiyorsan önce Halkbank'a başlayalım. Çünkü o biraz daha taze ve şey bir konu. Halkbank davasıyla ilgili de enteresan şeyler söyledi. Onun da biliyorsunuz o konu hakkında spekülasyonda bilgi de çok. Borsada da bu yüzden çok sert hareketler oluyor. Halkbank hissesinde. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkbank sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Trump'a dayanarak söylemiş. Son telefon konuşmamızda da görüştük. Amerika'da da görüştük. Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir demiş sorulara. Bir yandan da şeyi de söylemiş. Tamamlanması gereken bazı süreçler olduğunu biliyoruz. Temennimiz bu süreçlerin bir an önce tamamlanması. Şimdi buradaki özet şu. Halk Bankası yani Türkiye şunu istiyordu. Halk Bankası'nın dokunulmazlığı vardır, kamu kuruluşudur. Onun için bu davadan yargılanmaz diye. Dündü sanıyorum Yüksek Mahkeme bu itirazı reddetti, Türkiye'nin itirazını. Yani burada yargılanacak kara para aklama, Amerika'nın çıkarlarını tehlikeye düşürme diye. Yani bu yargılama olacak. O bir kere kesinleşti. Türkiye'nin istediği olmadı. Yargılama olacak ama Gönül Tolun da bahsetti. 100 milyon dolarlık bir cezayla bu iş bitirilecek gibi bir şey konuşuldu. Washington'da dedi Gönül Tol. Orada konuşulmuş diye. İşte bu belli değil. Yani niye belli değil? Bir, Trump'ın yargıya o kadar etkisi olabilecek mi? Bence açık kapı Cumhurbaşkanı'nın bırakmasının nedenlerinden biri bu. İkincisi, bunu bir sopa olarak tutmaya Amerika yönetimi gücü varsa bile devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani bir an önce çözülmesini istiyorlar bizimkiler neyse. Çünkü daha öncesindeki tartışmalarda 2 milyar dolardan aşağı olmayacak cezalar saptanacak deniyordu. Başka bankaların bu tür işlemleri nedeniyle verilen cezalar bankalara örnek gösteriliyordu. 100 milyon dolarla kurtarması piyasada tabii memnuniyetle bu tür sözler karşılandı. Şimdi yine belli ki yine bizim için bitmiştir demesi Trump'ın bir memnuniyet yaratmış belli ki. Bu haberin duyulmasından sonra Halkbank hisseleri yükselmiş. Ama bence hiçbir şey kesin değil. Yani bu süreçlerin bitimini beklemek lazım. Trump oyun mu oynuyor? Ciddi, samimi olarak bu işi çözmek mi istiyor? Bunun için gücü var mı? Bütün bunlar şu anda belirsiz sorular bence. Onun için erken sevinmemek lazım benim gördüğüm kadarıyla. Peki kiye gelirsen.
Şimdi tam da onu söyleyecektim. Enflasyon mu gelecektin?
Sorusunu okuyacağım sana.
Tabii ki bugün. Ben de cevabını okuyayım.
Şöyle sorulmuş, kim sorduysa. Enflasyon Eylül ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Bunun üzerine malum çevreler ekonomik yapı üzerinde yeniden eleştirilere başladılar. Bu karamsarlık üreten merkezlere ve sağduyulu vatandaşlarımıza bu konuda bir mesaj vermek ister misiniz?
Ne güzel bir soru.
Evet. Çok güzel bir soru yani.
Tam bir gazetecilik. Derslerine okutulması gereken bir soru. Ama hangi ülkenin gazetecilik? Hangi ülkenin gazetecilik dersinde?
Aynen öyle yani. Soru daha...
Siz olsanız nasıl sorardınız Erdoğan abi?
Ne demek ben şeyi?
Cumhurbaşkanı yani, Erdoğan'a soru nasıl soru?
Bunca hedefleri sürekli hedef verdiğiniz hedeflerin hiçbiri tutmuyor. Eylül enflasyonu bu yılın da hedefinin tutmayacağını gösterdi. Ne olacak peki? Yani bu enflasyonla mücadele gerçekten sürecek mi? Tekhane diyordunuz. Tekhaneye inebilir mi diye sorardı bana.
Gayet de nötr bir soru yani esasında, bir yönlendirme yok. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna cevabı da işte biz geleceği inşa ediyoruz, günü kurtarmıyoruz, başarı ve kararlılıkla bu yola devam edeceğiz, ekonomimiz emine geldi demiş. Ama ben cevabına baktım metnine ve somut bir şey yok esasında. Erdoğan biraz da iyi niyet temennisi yapmış, işte düzelecek inanın biz bu işi yapacağız diye.
Yani şöyle bir anlamı olabilir Semih, çünkü Sabah gazetesi dahil ekonomi yönetimine Eylül ayı enflasyonuyla ilgili çıktıktan sonra ya bu işi beceremiyorsunuz, bu şeylerin değişmesi lazım, politikaların değişmesi lazım filan gibi yayınlar yapılmaya başlandı. AKP içinden de Yeni Şafak'ta filan bayağı şeyleri Mehmet Şimşek'le yani kinayeli laflar filan çıkıyor. Bu sözleriyle bence mevcut ekonomi yönetimine destek vermiş gibi algılanabilir. Yani bunlar geçici bir şeydi. Ama enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz diye. Ama ton olarak da şunu görüyorum. Ben Ankara'da da bu havayı izliyorum son dönemde. Yani enflasyonla tekhaneli enflasyon filan hedefi artık pek bahsetmeyecekler bence. Herkes de biliyor ki bir yandan gevşemeyle bir yandan sıkı durmakla ikisini bir arada yapmakla bu işin olmayacağını onlar da gördüler. Ve enflasyonla ilgili bence hedefler yazılı olarak resmi olarak açıklamaya devam etseler bile niyet olarak bunu tekhaneye inmeyeceğini görüp ona göre arada bir tavırla gitmeye çalışacaklar. Hedefleri ne kadar değiştirirler? Bütçede değişir mi? Mesela 28,5 denilen şey bütçe görüşmelerinde revize edilir mi? Yoksa yılın ilk enflasyon raporu açıklamasında mı revize edilir? Edilmesi gerekir. Ama edecekler mi bilmiyorum ama sanki hedefler artık göstermelik olarak kaldığını kabul etmeye başladılar gibi geliyor bana.
O zaman asgari ücret zammını da buna göre mi yapacaklar sizce? Veya işte tüm yönlendiren fiyatta zamlanı?
Yani benim buradan edindiğim izlenim, asgari ücretle kesin bir şey söylemek istemiyorlar. Sorduğumuz zaman da yani önümüzdeki birkaç aylık enflasyonu da görelim tabii ki, ona göre falan diyorlar. Ama orada da bence çok sert davranamayacaklar. Yani işte %16 enflasyon hedefimiz var. Gelirler politikasına göre biz asgari ücrete 16 verelim. Hadi fark verelim, 20 verelim diyemeyecekler bence. Orada daha yüksek oranlara bence çıkılacak yani.
O zaman Erdal Bey tezi doğruluğunu gösterdi. Yani enflasyonun mücadele programı 1,5 maksimum 2 sene sürer, daha fazla sürmez. Tezi esasında doğruymuş. Yani bu şekliyle bile sürdüremeyecek herhalde.
Bence çok doğru, çünkü bıkkınlık da oldu. Sadece şeyde değil, AKP'lilerde değil bıkkınlık. Yani bu kadar uzun sürüyor, hem de istediğiniz hedeflere de ulaşamıyoruz diye bir bıkkınlık oluştu. Ve reel sektörde Mehmet Şimşek'e destek verenlerde bile benim gördüğüm şöyle bir izlenim var artık. Ya bu enflasyon düşmeyecek herhalde. Hiç olmazsa işte %20'lerde falan kalsın da ama bizi biraz rahatlat tavrı öne çıkmaya başlıyor. Bu çok tehlikeli bir tavır, açık söyleyeyim. Yani enflasyonla mücadeleyi bu aşamada durdurmak. Yani onlu rakam, düşük onlu rakamlar olsa dersin ki birkaç yıl daha sıkı dururlarsa bu böyle gider. Ama tek haneye inmedikten sonra yeniden yükselme ihtimali çok yüksek. Hele ki 20'lerde ancak inerse, önümüzdeki yıl 20'li rakamlara inerse, yani onun üstüne seçimi gelecek. Orada bir gevşeme kaçınılmaz. Yani 90'lardaki gibi %40 ile %70 arasında bir enflasyonla sürekli gidip gelen bir süreç vardı, 60-70 arasında. Öyle bir döneme girebiliriz. Asıl tehlike orada. Ölmüyor ama süründürüyor ve insanlar önünü göremiyor ve yatırım yapılamıyor. Öyle bir sürece girebiliriz. 20 ile ya da 30 ile 60 arası bir enflasyonla gidip gelecek bir sürece girersek yine çok kötü bir yıllar kaybetmiş oluruz. Hele ki yani bu dünyadaki değişim sürecini ayak uydurmaya bir an önce başlamak lazımken bir 10 yıl daha kaybetlersek zaten çok daha gerilere düşeriz.
Maalesef gidişat biraz o yönde. Peki şimdi biz hep Merkez Bankası'nın ne yapacağını konuştuk. Yine konuşuyoruz. İşte gelecek 2 hafta sonra zaten Merkez Bankası'nın PPK toplantısında daha çok konuşacağız. Ama bir de hep konuşulan işin bütçe ve maliye politika kısmı var. Orada zaten bugüne kadar hep biraz eksik kalındığı, ekonomi yönetimini de aşan iradenin, Cumhurbaşkanlığı'nın açık söylemek gerekirse, bu alanda biraz da kısıtlayıcı olduğu ve bu alanda politika üretmenin zor olduğunu özellikle vergi alanında biliyoruz. Ama şimdi 2026 geliyor, bütçe görüşmeye başlayacak. İşte orada enflasyon beklentileri ne olacak, işte ücret zamları ne olacak, hepsini esasında bütçe görüşmelerinde onun mesajlarını göreceğiz, öncü sinyallerini. Siz ne öngörüyorsunuz? 2025 bitmek üzere. 2025'in son birkaç ayı dair ama esasında 2026 yılında bütçede ve özellikle de geriye kısmını ne öngörüyorsunuz?
Şimdi bütçede biliyorsun 2 ay öncesine kadar çok büyük bir programdan sapma vardı. %3.1 demişlerdi milli geliri oranı bütçe açığının. Mehmet Şimşek söylemişti. İddialı bir hedefti. Kendisi de bence biliyordu iddialı olduğunu. Ama son 2 aydır Semih 3.6'ya indirdiler. Yani %5'lere çıkmıştı bütçe açığının milli geliri oranı olarak, eğilim olarak baktığında. Ama son 2 ayda bunu 3.6'ya indirdiler. Benim edindiğim izlenim, genel kulislerden de edindiğim izlenim 3.5-3.6 gibi bir rakamda yıl sonunu bitirecekler. Ve Mehmet Şimşek söylediklerine göre çok kararlı. Ödenekler olmasına rağmen ödenekleri kullandırtmıyor. Bu bütçeyi sıkı tutmaya çalışıyor. Onun inisiyatifinde bu şey. Ve burada çok sıkı duruyor. Önümüzdeki yıla ilişkin olarak da yine 3,5 civarı bir şey bütçe açının milli geliri oranı olacak. Ama yapılan hazırlıklardan edindiğim izlenim şu ki bu sefer mali disiplinin kalitesini düzeltmeye çalışacaklar gördüğüm kadarıyla. Yani yine bütçe açının milli geliri oranı öyle olacak. Ama mesela bu sene faiz dışı fazla nötr olmasını bekliyorlardı. Biraz eksi olacak faiz dışı fazla da. Ama seneye faiz dışı fazlayı büyütmek istiyorlar. Niyetleri o. Bunu şunun için istiyorlar. Şimdi borçlanma gereği çok arttı. %140'larda dolaşan bir borçlanma oranı var. %100 ödüyorsun, 140 borçlanıyorsun. Bu ne yapıyor? Söyledikleri şu, bu özel sektörün kullanacağı fonları kamu çekmiş oluyor bu durumda. Şimdi seneye bunu eşit hale getirip, yani ödenecek borç kadar şey yeniden borçlanma %100'e inip bu oranı, yani kesin olarak %100 değil ama o civarda bir şey olup indirip 140'dan 100'lere doğru inip özel sektörün kullanacağı toplam fonu arttırmaya çalışacaklar. Bunu da özellikle imalat sanayinde gerilemeden rahatsız olduklarını duyuyorum. O yüzden de imalat sanayinin kullanacağı fonları arttırmak gibi bir niyetleri var. Yani bunu birkaç yerde Mehmet Şimşek nitelik olarak söyledi. Niteliği düzelteceğiz diye söyledi. Dolayısıyla öyle bir yola gidecekler. Yani yine şey olacak. Büyüme olarak benim tahminim yine kaç koyarlar rakamı bilmiyorum ama kafalarında 3,5 civarı, biraz altı biraz üstü bir rakam var. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Öğrendiğim kadarıyla kendi modellerindeki sürdürülebilir büyüme, sorun çıkarmadan büyüme eskiden daha yüksekti. Bir ara 5'ti. Bu oran 4.7 gibi söz ediliyordu son yıllarda. O 4.3'e inmiş durumda. Oradaki sınırları sürdürülebilir büyüme için strateji kurumu ve şeyin maliyenin modellerinde 4.3 olarak gözüküyor artık. Bu da tabii potansiyel büyümeyi biraz düşük kalması gerektiğini gösteren bir şey.
Peki Erdal Bey, yine yani ekonomi deyince, enflasyon deyince, hatta iktidar yanlısı medyada bugün bir haber çıktı, yani yazı çıktı. İşte biliyorsunuz enflasyonda esas gıda, eğitim ve barınma. Konut enflasyonu çok yüksek. Zaten bu üçü ortam ve vatandaşın, orta ve alt gelirinin bütçesinin neredeyse tamamını kapsıyor. Burada konutta sosyal konut projesini açıklamıştı Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz. Konut mevzusunda konut ve enflasyon, kiralar çok tartışma ve burada da bitmeyen bir tartışma var. Özellikle vergi bacağında emlak vergisi. Kademeli arttırımlar oldu, sonra geri adım atıldı. Yani 6 ayda bir Türkiye emlak vergisi gibi bir şey yapacağı söyleniyor, sonra yapılmıyor. 2026'da görecek miyiz madem geri kısmını biraz daha arttırma niyetleri var?
Bence göreceğiz. Yani orada Mehmet Şimşek'in ilk geldiğinde söylediği daha büyük projeler vardı. Özellikle şeylerin tapu harçları, satışlardaki harçların çok düşük olduğu, bunun normal seviyesine çıkılması gerektiği. Bunu aynı zamanda şunun için de kullanıyor bence. Varlıklı kesimlerden daha fazla vergi alacağız diyor ya son günlerde. Herhalde bunun da payı var emlak vergisiyle ilgili. Orada ikili bir yapı var Semih. Bir emlak vergisi, belediyeler raiç bedelleri çok arttırdı biliyorsun. Ortalık karıştı. Bunun üzerine oturup konuşulmuş. AKP'de de şeyde de benim öğrendiğim, Nihat Zeybekçi de zaten geçen gün söylemiş o işi hallettik diye. Benim öğrendiğim kadarıyla emlak vergisinde son 5 yılda sürekli olarak yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılmış emlak vergileri. Dolayısıyla burada bir kural bazında bir şey getirelim demişler ve demişler ki yeniden değerleme, son 5 yılın yeniden değerleme oranında eksik arttırımlar olduysa bunu 2026 başında belediyeler tamamlayabilir. Yani atıyorum o 5 yılda %100'lük bir şey oldu, yeniden değerleme toplam artış oldu. Ama emlak vergileri yarısı kadar arttığı için 50 oldu mesela, 50 artış oldu. Şimdi o %100'lük hakkı, yeniden değerlemeden gelen hakkı 2026'da da belediyeler telafi edebilir diyorlar. Yani yüksek bir emlak vergisi oranı çıkacak. Ama bazı belediyelerin raiç bedelleri arttırıp da emlak vergisini arttırmasının önüne geçilecek. Oradaki tepki önleyecekler. Bir şey daha koyacaklar. Belediyeler isterlerse bu hakkı kullanacak. Yani şuraya kadar arttırma yetkisi var şu son 5 yıl telafi için. Ama isterse belediye daha düşük oran belirleyebilecek. Bu emlak vergisi. Bir de tapu harcı meselesi var. Tapu harcı meselesinde sıkıntı, maliye şunu yapmak istemişti. Raiç değer ayrı, piyasa değeri ayrı. O yüzden de düşük vergi ödeniyor alım satımlarda diye. Ben piyasa değerinden vergiyi alırım dediler. Ama mahkemelere gidildiği zaman vatandaş itiraz edip raiç bedelden ödenirim diyor. Bunlar benden fazla alıyor dediğinde mahkemelerin bir kısmı vatandaşı, yani orada farklı kararlar çıkmış, bir kısmı vatandaşı haklı görmüş. Onun için de benim edindiğim izlenim yine kesin olmamakla birlikte şu, bu ilgili yasada değişiklik yapıp maliyenin piyasa ekspertiz yaptırıp o değer üzerinden tapu alım satımlarda vergisini, tapu harcını alması için bir yasal düzenleme yapılacak edindiğim izlenim. Ve dolayısıyla önümüzdeki yıl alım satımlardaki oran bence epeyce yükselecek. Yani raiç bedel değil, piyasa değerini baz alan bir vergi belirlenip, binalar, apartmanlar her biri için ayrı belirlenip onun üzerinden bir şey alınacak. Yani vergileri artık iki türlü de.
Bu tabii muhtemelen gayrimenkulün yatırım aracı olarak kullanılma şeyini azaltacaktı. Çünkü alım satımda vergi artınca, ki onu istiyorlar zaten.
Biraz öyle olması lazım. Yani bu konuda yattır, çok şey konuşuldu. Gerçekten Mehmet Şimşek de istemişti ama çok büyük bir dirençle karşılaştı. İlk geldiğinde görüştüğümüzde Mehmet Şimşek'le ciddi projeleri vardı bu konuda. Daha öncesinden de Ali Babacan'la birlikteyken de bu emlak vergileri konusunda biliyorsun rant vergisi adı altında bir şeyler denediler. Olmadı. Hep engel oldu. Yani lobisi çok güçlü. Konut lobisi daha doğrusu inşaat.
O siyasetin finansmanına kadar gidiyor işte Türkiye'de. O yüzden o iş. Şimdi bu arada artı biliyorsunuz artı inanılmaz arttı. Zaten Merkez Bankası onunla ilgili yazı falan açıklama yaptı. Bir süre sonra bence vergi mevzusunda artın da radara girebilir. Çünkü orada çok ciddi bir servet kazanırdı. Belki oraya da bir şey yapmak isteyebilirler. Peki size şey soracağım.
Benim edindiğim izlenim altında ithalat hala çok yüksek görüyorlar. Ama yapacak da bir şeyimiz yok havasındalar. Yani çünkü vatandaş istiyor. Sonuç olarak yani kısıtlasam bile bir yolu bulunup bu altın talebi devam ediyor.
Bir de altın hassas noktamız da bizim memlekette yani.
Evet.
Önemli şeyler. Peki artık sonuna yaklaştık. Nihat Zeybekçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın Ekonomi Gazetesi'ne verdiği bir demeç var, röportaj var. Diyor ki biz artık uzun süre yüksek enflasyonu sürdürebilecek noktada değiliz. Üretime ve maliyetlere bakmadan bir an önce rahatlama gelmesi lazım. Reel sektör gerçek hayatı istiyor, gerçek hayat istiyor demiş. Ben birkaç kişiye işte mesela ekonomide yayın yaptım, hem de kendi yayınlara başladım. Mesela dün Kerim Ota yayında söyledi. Dedi ki reel faiz 2026'da daha da yüksek olabilir dedi mesela. Onun tahmini o yönde. Ve birçok ekonomist de bize katılan isimler, Atiye Yaşar'a da benzer şeyi söylüyor. Esasında Nihat Zeybekçi'nin Nihat Bey'in söyledikken tam tersini işaret ediyor. Yani çünkü orada önemli olan reel faiz zaten. Ve reel faizin düşme ihtimali düşük gözüküyor. Kendisi de bu açıklama yaptı. AK Parti'nin çok önemli bir ismi. Zamanında bakını zaten. Ne diyorsunuz? Burada hangi kanatın dediği olacak?
Valla ben de Nihat Zeybekçi'nin şeyince yani sözcüye bir yazı yazdım. NAS politikalarına geri dönüş sinyali AKP yönetiminden diye. Hem de böyle bir ne oluyor diye bir nabız yoklayayım dedim. Yani mevcut ekonomi yönetiminin çok fazla kale aldığını ben hissetmiyorum Nihat Zeybekçi'yi. Orada neler oluyor dersen yeniden kabine değişiklikleri havası gelince oluyor tabii. Herhalde eski Ticaret Bakanlığı Bolat'ın yerini istiyor olabilir Nihat Zeybekçi. Ama şimdilik öyle bir şey de benim edindiğim izlenimde yok. İlk sıralarda öyle bir şeyler söyleniyordu Ticaret Bakanı için. Ama sanki yerini sağlamlaştırmış gibi görüyorum son dönemde baktığım zaman. Bunun dışında yani Nihat Zeybekçi'nin temsil ettiği anlayış bir anlamda Berat Albayrak ve Nurettin Nebati'nin bir başka biçimi. Yani NAS politikaları demem o. Bu politikalar yüzünden buraya geldiğimizi artık herkes görüyor. Ama tabanın gazını almak için belli ki böyle bir şeyler oluyor ama bu AKP içinde de konuşuluyor. AKP içinde bir sürü yönden tartışma var. Tartışma alanlarından biri de ekonomi olarak gözüküyor. Ama ekonomi yönetiminin bu Cumhurbaşkanı son söylediklerinden de belli. Devam etmesi bence kaçınılmaz. Bunu da görüyorlar. Bu da devam edecek gibi görünüyor açıkçası.
Bir eksen değişikliği beklemiyorsunuz yani.
Yok, eksen değişikliği beklemiyorum ama eski şeyinde görmüyorum. Yani ekonomik program, tek haneye ineceğiz filan hırsını da mevcut ekonomi yönetiminde de artık eski hırsı da görmüyorum açıkçası. Onu söylemek lazım. Bu ilgili gelir arttırılırken biz de mesela ekonomide de sık sık tartışıyoruz. Mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj çok büyük gelir kazandırıyor. Yeniden arttırılır mı? %20'ye çıkar mı? Gelir de ihtiyaçları var diye. Benim edindiğim izlenim stopaj artmayacak. O konuda bir genel şey oluşmuş durumda. Stopaj mevcut oranın da yüksek olduğu söyleniyor. Zaten yasal sınıra gelindiği de konuşuluyor. O yüzden de ekonomi yönetiminin stopajı arttırmak gibi bir niyeti olmadığını söyleyebilirim edindiğim izlenimde.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Azerbaycan dönüşünde Amerika'ya katsa yaptığını ilgili de konuştu. O konuda F-35 konusunu açık ve net bir şekilde gündeme getirdik. Türkiye bu projede ortak parasını ödedi, yükümlülükle yerine getirdik demiş. Ve Amerika'ya ilişkiye yeni bir sayfa açmak istediklerini güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini söylemiş. Onu da söyleyelim. Arda Bey, konuşacak çok konu var ama yine bir siyasi mevzuya kapatalım istiyorsanız. Selahattin Demirtaş'ın bugün tahliye olup olmayacağı çok merak ediliyordu. Çünkü AİHM kararı var. Türkiye itiraz etti ve en azından bugün için bir tahliye beklenmiyor. Bu özellikle hem komisyon açısından, meclisteki komisyon, çözüm süreci komisyonu, hem de genel olarak çözüm süreciyle ilgili önemli kritik noktadan bir tanesi, kırılma noktadan bir tanesiydi. Acaba son günlerde acaba olacak mı dendi ama olmadı. Siz hem bu 2016'dan beri cezaevinde Selahattin Demirtaş, onu da söylüyorum. Hem siz bu Selahattin Demirtaş'ın tahliye olmamasını hem de genel olarak komisyonun gidişatı kısaca bir değerlendirir misiniz? Çünkü bunun hem siyasi hem de dolayısıyla ekonomiye birçok etkisi var.
Valla benim gördüğüm kadarıyla Bahçeli'nin zorlamasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz temkinli gidiyor. Bence SDG olayını çözmeye çalışıyorlar. Amerika'nın da içinde olduğu yeni girişimler var. SDG ile Elşare arasında görüşmeler falan. Orada bir şey bekliyorlar. Ama bizimkilerin, Türkiye'nin aşırı bir karşı çıkışı var SDG'ye. Bu çözüm süreci olayında etkiliyor gibi gözüküyor açıkçası. Bunu anketler yaptırıp oy kaybına yol açacağı için mi böyle yapıyorlar? Başka nedenler mi var? O bilinmiyor açıkçası. Ama Amerika'nın tavrı da çok açıkça gözüküyor. Yani uzlaşma istiyor ve daha önce söylediği gibi bir tür Adem'i merkeziyet dedi ya Barak, o tür şeyler istiyorlar. Bence çözüm sürecinin onunla ilgisi var ve Selahattin Demirtaş bir simge isim. Diğer kişiler de Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen içeride tutulan insanlar da var. Can Atalay var, Kavala var, bir sürü insan var. Ama Selahattin Demirtaş bu süreç için çok yardımı olabilecek ayrıca dışarıda olmasının katkısı çok olacak bir insan diye. DEM Parti biraz ikircikli davrandı gibi bu konuda, bastırma konusunda, ama eleştiriler üzerine yeniden son iki günde yoğun başladılar. Mutlaka olmalı diye, ama son anda itiraz edildi. İtiraz edilmesi kararın uygulanmayacağı anlamına gelmiyor anladığım kadarıyla, değerlendirilecek. Ama bir direnç, bir frenin hala gözüktüğü oluyor. Zamanlama mı yapmak istiyorlar? Bütün bunları Cumhurbaşkanı koz olarak mı kullanmak istiyor? Daha sonraki bir tarihte mi böyle bir niyetleri var? Aynı şekilde mesela eş başkan Figen'in de oldu. DEM Parti eski Yüksekdağ'ın, yani CHP'ye bu kadar baskı olan bir dönemde bu çözüm süreci başarıya ulaşamaz diye. Yani mantık bunu gerektiriyor. Aynı zamanda CHP'ye olan hasmane tutumun da yavaşlaması, yargı de baskısının da azalması gerekiyor ki normal bir ortam olsun. Ama Cumhurbaşkanı, özellikle Cumhurbaşkanı zamanlama mı düşünüyor yoksa gerçekten niyeti yok mu? O belli değil. Bu tartışmalı ama yanaşmıyor şu anda.
Evet, şu an yanaşmadı. Kesin. Bakalım ne olacak? Devam eden bir süreç zaten. Siz hem Ankara sayfasında hem de haftaya gündem işlerinde konuşuruz. Çok teşekkür ederiz Erdoğan Bey. Çok sağ olun.
Kolay gelsin.
Bakalım haftaya nasıl bir Türkiye olacak? Neyi konuşacağız? Göreceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Sağ olun.
Mesele ekonomide yine birlikteyiz.